Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Steig Larsson. 46. Ayrım. Paolo Roberto'nun nereden çıktığını düşünecek zaman değildi. O iyi adamlardan biriydi işte. Hayatında ilk kez birine zarar vermek için bu kadar müthiş bir istek duyuyordu. Öne doğru birkaç hızlı adım attı. Bedeninde kalan her enerji kırıntısını topladı. Hala çalışabilecek durumda olan bütün kaslarını harekete geçirdi. Devin hayallerine doğru sağlam bir tekme salladı. Bu hareket zarif tai boksunun kurallarına tersti ama amacına ulaştı. Brian bu isabetli hamlesi nedeniyle kendi kendini kutladı. Erkekler bir ev büyüklüğünde ve granitten yapılmış olabilirlerdi. Ama işte hepsinin hayalleri aynı yerdeydi. Bu tekme Guinness Rekorlar kitabına girecek kadar akıllıca düşünülmüştü. Dev ilk kez sarsılmış görünüyordu. İnledi. Kasıklarını tutarak diz çöktü. Miriam Wu başladığı işi bitirmesi gerektiğini anlayana kadar kısa bir tereddüt geçirdi. Tam suratına bir tekme indirirken dev kolunu kaldırıverdi. Bu kadar çabuk kendine gelmesi mümkün değildi. Sanki Miriam bir ağaç gövdesini tekmelemiş gibiydi. Birden ayak bileğini yakalayarak Miriam Wu'yu yere devirmiş ve kendine doğru çekmeye başlamıştı. Dev'in yumruğunu kaldırdığını gören Miriam, can havliyle kıvrılıp boşta kalan ayağıyla bir tekme salladı. Tekme adamın kulağının üzerinde patlarken aynı anda Miriam da şakağına bir yumruk yemiş, bütün dünyası kararmıştı. Sarışın dev ayaklarının üzerine doğrulmaya başlamıştı. Tam o sırada Paolo kafasının arkasına bir kalas indirdi. Sarışın dev gürültüyle yüzüstü kapaklandı. Paolo Roberto rüyadaymış gibi etrafına baktı. Dev yerde kıvranıyordu. Miriam Wu'nun bakışları donmuştu. Tamamen tükenmiş gibiydi. Ortak çabaları şimdilik onlara nefes aldırıyordu. Bacağının üzerinde zor duran Paolo, dizinin hemen üstündeki bir kasın yırtılmış olabileceğinden şüpheleniyordu. Topallayarak Miriam Wu'ya yaklaştı. Kolundan çekerek onu ayağa kaldırdı. Miriam hala hareket edebiliyordu ama bakışları bulanıktı. Paolo tek kelime etmeden onu omzuna attı, yalpalayarak bina kapısına yöneldi. Sağ dizinde öylesine keskin bir acı vardı ki bazen tek ayağının üzerinde sekmek zorunda kalıyordu. Soğuk havaya çıkmak onu ferahlattı. Duracak vakit yoktu. Çakıllı alanı geçerek ormanın kenarındaki çalılığa doğru yürüdü. Ağaçların arasına girdiğinde ayağı bir köke takılıp yere yuvarlandı. Miriam Wu'nun boğazından bir inilti koptu. Paolo depo tarafından bir gürültü duydu. Kapıdan sızan parlak ışığın altında devin anıtsal silüetini gördü. Paolo Roberto bir eliyle Miriam Wu'nun ağzını kapadı. Kulağına eğilerek ses çıkarmamasını fısıldadı. Etrafını yoklayarak el yordamıyla yumruğundan büyük bir taş buldu. Haç çıkardı. Paolo Roberto, günah dolu yaşamında ilk kez birini öldürmek zorunda kalabilirdi. Tükenmişti. Bir raundu daha çıkarabilecek gücü yoktu. Fakat hiç kimse, doğanın imalat hatası bir canavar bile dağılmış bir kafatasıyla dövüşemezdi. Elindeki taşı sıkıca kavradı. Keskin köşeli, oval bir taştı. Çam yarması önce binanın köşesine kadar yürüdü. Sonra çakıl serili alanı geçti. Paolo'nun nefesini tuttuğu yere 10 adım mesafede durdu. Dev sesleri dinliyor, dikkatle etrafını inceliyordu ama karanlık gecede hangi tarafa gittiklerini kestiremiyordu. Birkaç dakika sonra aramanın bir işe yaramayacağını anladı. Kararlı adımlarla depoya döndü. Birkaç dakika sonra binanın ışıkları söndü. Dev elinde bir çantayla dışarı çıktı. Beyaz Volvo'ya atladı. Gazı topuklayarak hareket etti ve kısa sürede gözden kayboldu. Paolo Roberto motor sesi kesilene kadar bekledi. Başını aşağıya çevirdiğinde karanlıkta parlayan bir çift göz gördü. "Merhaba Miriam," dedi. "Adım Paolo. Benden korkmana gerek yok." "Biliyorum." Miriam'ın sesi çok zayıftı. Paolo bir ağaç kütüğüne yaslandı. Sıfırı tüketmişti. "Nasıl ayağa kalkacağım bilemiyorum," dedi. "Ama yolun karşı tarafında bir yerde arabam var. 500 metre kadar ileride." Sarışın dev frene bastı. Nakvarn'ın doğusundaki bir dinlenme tesisine girdi. Sarsılmıştı, başı dönüyordu. Hayatında ilk kez bir kavgada yenilmişti. Ona bu yenilgiyi tattıran Paolo Roberto'ydu. Boksör Roberto. Uykuyla boğuştuğu gecelerde gördüğü o tuhaf düşlerdeki gibi bir şey yaşamıştı. Paolo'nun nereden çıktığına bir türlü akıl erdiremiyordu. Birdenbire depoda belirivermişti. Akıl sır erecek bir şey değildi. Paolo'nun attığı yumrukları hissetmemişti bile. Bu onu tabii ki şaşırtmıyordu. Ama kasıklarına yediği tekme hissedilmeyecek gibi değildi. Bir de kafasına yediği o son darbe dünyasını karartmıştı. Parmaklarıyla ensesini yokladı. Kocaman bir şiş vardı. Üzerine bastırdığında acı hissetmedi. Ama başı dönüyordu. Diliyle dişlerini yokladı. Solda, üst çenesinde bir dişi eksikti. Ağzında kan tadı vardı. Baş ve işaret parmağıyla burnunu tutup dikkatle yukarı kaldırdı. Kafasının içinde bir çatırtı sesi duydu. Burnu kırılmıştı. Polisler damlamadan çantasını alıp depodan çıkmakla en doğru işi yapmıştı. Ama çok büyük bir hata yapmıştı. Discovery kanalında adli tıp uzmanlarının nasıl kanıt topladıklarını izlemişti. Kan, saç teli ve DNA. Tekrar depoya gitmek için en ufak bir istek duymuyordu ama başka seçeneği yoktu. Gidip ortalığı temizlemeliydi. U dönüşü yaparak geri döndü. Nakvarn'a varmadan hemen önce karşı şeritten bir arabanın geçtiğini gördü, fazla üstünde durmadı. Stockholm'e yolculuk kabus gibiydi. Paolo Roberto'nun gözlerinde kanlar vardı. Bedeni haşat durumdaydı. Bir sarhoş gibi yolda durmadan zikzak çiziyordu. Bir eliyle gözlerini sildikten sonra dikkatle burnuna dokundu. Çok acıyordu. Yalnızca ağzından nefes alabiliyordu. Beyaz Volvo'yu görebilir miyim diye dikkatle etrafı kolluyordu. Sanki Nakvarn yakınlarında gözüne bir tane çalınmıştı. E20'ye girdiğinde araba kullanmak biraz daha kolaylaştı. Södertalye'de durmayı düşündü ama nereye gidecekti? Arka koltukta yatan kıza bir göz attı. Elinde hala kelepçe vardı. Perişan bir halde yatıyordu. Onu arabaya kadar taşımak zorunda kalmıştı. Arka koltuğa yatırır yatırmaz kız kendinden geçmişti. Paolo onun yaralarından mı yoksa enerjisi tükendiğinden mi baygın düştüğünü bilemiyordu. Biraz tereddütten sonra E4 yoluna girip Stockholm'e yöneldi. Telefonu çalmaya başladığında Blomqvist uyuyalı bir saat kadar olmuştu. Saatine baktı, 4'ü biraz geçiyordu. Uykulu gözlerle telefona uzandı. Arayan Erika Berger'di. Önce ne dediğini anlayamadı. Paolo Roberto mu? Nerede? Miriam Bu ile Söder'de, hastanedeler. Sana ulaşmaya çalışmış ama cep telefonun açık değilmiş, dedi Berger. Telefonumu kapamıştım, hastanede ne arıyormuş? Berger sabırlı ama kararlı bir tonda konuştu. Mikael, bir taksiye atla ve ne olduğunu öğren. Kafası allak bullak. Elektrikli testere, ormanda bir bina ve boks yapmayı bilmeyen bir canavardan bahsediyor. Mikael gözlerini kırpıştırdı. Başını sallayarak uyanmaya çalıştı ve pantolonuna uzandı. Boksör tipi iç çamaşırıyla bir sedyede yatan Paolo Roberto perişan haldeydi. Mikael onu görmek için bir saat beklemek zorunda kalmıştı. Burnu ve sol gözü bandajlar altında kaybolmuştu. Sol kaşına 5 dikiş atılmıştı. Göğüs kafesi sargılar içindeydi. Bütün bedeninde sıyrık ve çürükler vardı. Sol dizi askıya alınmıştı. Koridordaki makineden kahve getiren Mikael, Paolo'nun yüzüne acıyla bakıp araba kazası geçirmiş gibisin dedi. Anlat bakalım neler oldu. Paolo Roberto başını salladı. Gözlerini Mikael'in gözlerine dikti. Bir zebaniye çattım dedi. Ne oldu? Tekrar başını salladı. Yumruklarına baktı. Parmaklarının eklemleri öylesine parçalanmıştı ki kahve fincanını tutmakta zorlanıyordu. Sağ bileğinde ateller vardı. Boksa hep şüpheyle bakan karısı şimdi küplere binecekti. Ben boksörüm dedi. Yani boks yaptığım zamanlarda ringe çıkmaktan hiç korkmazdım. Birkaç yumruk yemişliğim de vardır. Yersin atarsın ama genellikle vurdum mu oturturdum ve bu yumruğu yiyenin canı çok yanardı. Ama bu defa öyle olmadı ha? Paolo Roberto başını 3. kez salladı. Mikail'e sakin ve detaylı bir şekilde o gece yaşananları anlattı. Adama en az 30 kez vurdum. 14-15 kez kafasına indirdim. 4 kez çenesine geçirdim. Başta biraz uzak duruyordum. Adamı öldürmek istemiyordum. Yalnızca kendimi koruyordum. Ama sonra neyim varsa ortaya döktüm. Bir yumruğum mutlaka çenesini kırmıştır. Ama o zebani yalnızca başını şöyle bir silkip dövüşe devam etti. Yemin ederim o normal bir insan değil. Nasıl biriydi? Tank savar gibi bir şey. Abartmıyorum. 2 metre boyunda, 130-140 kilogram ağırlığında bir dev. Çilikle kaplanmış bir kas yığını derken şaka yapmıyorum. Bu lanet olası sarışın dev acı hissetmiyor. Onu daha önce gördün mü? Hayır, adam boksör değil ama tuhaf bir şekilde de boksör. Nasıl yani? Paolo bir süre düşündü. Nasıl boks yapılacağını bilmiyordu. Çeşitli oyunlar yapıp gardını dağıtabildim. Bir yumruğun nasıl savuşturulduğundan haberi yoktu. Bunlardan kesinlikle bir haberdi. Diğer yandan bir boksör gibi hareket etmeye çalışıyordu. Kollarını doğru bir şekilde yukarıda tutuyor, her seferinde tıpkı bir boksör gibi başlangıç duruşuna geçiyordu. Boks çalışmış ama antrenörün söyledikleri bir kulağından girip diğerinden çıkmış birine benziyordu. Anladım. Yani benim ve kızın hayatını adamın yavaşlığı kurtardı. Yumruğunun nereden geleceğinin sinyalini bir ay önceden veriyordu. Bu sayede yumruklarını karşılayıp savuşturabiliyordum. Bana 2 kez vurmayı başardı. Bir kez yüzüme, sonucu görüyorsun, diğeri ise göğsüme. Kaburgam kırıldı. Üstelik ikisi de yarı isabet etti. Tam bir isabetti, kafamı koparacağı kesindi. Paolo Roberto güldü, kıkırdıyordu. Komik olan ne? Ben yendim. O deli beni öldürmeye kalktı ama ben kazandım. Onu nakavt ettim. Bunun için bir kalas kullansam da onu nakavt edip saymaları için bıraktım. Sonra birden ciddileşti. Miriam Wu tam zamanında gelip herifin hayallerine sıkı bir tekme atmasaydı neler olurdu düşünmek bile istemiyorum. Paolo, sen kazandığın için ne kadar mutluyum bilemezsin. Uyandığında Miriam da aynı şeyi diyecektir. Ondan haber aldın mı? O da benim durumumda. Beyin sarsıntısı, kaburgada bir dolu çatlak, kırık burun, hasar görmüş böbrekler. Blomqvist eğildi, elini Paolo Roberto'nun sağlam dizine koydu. Eğer bana ihtiyacın olursa, dedi. Paolo Roberto gülümsedi. Mikael, bir daha yardıma ihtiyacın olursa, evet, Sebastian Lujan'ı gönder. 26. Bölüm 6 Nisan Çarşamba. Cinayet masası komiseri Bublanski sabah saat 7'de hastane binasının park alanında Sonya Modik'le buluştu. Mikhail Blomqvist telefon ederek uyandırmıştı. Onun konuşmasından o gece dramatik bir şeylerin yaşandığını anlayan Bublanski de Sonya Modik'i uyandırmıştı. Hastanenin girişinde Mikhail Blomqvist'le buluşarak Paolo Roberto'nun odasına gittiler. Paolo'nun anlattığı bütün o şaşırtıcı detayları idrak etmekte zorlanan Bublanski, bir tek Wu'nun kaçırıldığını, boksörün de kaçıran adamı döverek kızı kurtardığını anlamıştı. Gerçi eski boksörün suratına bakılırsa kimin kimi dövdüğü pek anlaşılmıyordu ama Bublanski'yi asıl ilgilendiren bu değildi. Geceki olaylar Lisbeth Salander soruşturmasını daha da karmaşıklaştırmıştı. Bu lanet vakada zaten hiçbir şey olağan değildi. Sonya Modik, Paolo Roberto'nun bu işe nereden bulaştığını sorarak klasik polis sorusuyla söze girdi. Lisbeth Salander'ın yakın arkadaşıyım, dedi Paolo Roberto. Bublanski ile Modik şüphe dolu gözlerle birbirlerine baktılar. Peki onu nasıl tanıdın? Spor kulübünde benimle idman yapar. Bublanski gözlerini Paolo Roberto'nun arkasındaki duvarda bir yerlere dikti. Modik kendini tutamayıp kıkırdadı. Tam da düşündükleri gibi bu davada hiçbir şey normal ve basit değildi. Paolo Roberto'nun anlattığı konuyla ilgili bütün detayları not ettiler. Birkaç noktaya işaret etmek istiyorum, dedi Mikhail kuru bir dille. Bublanski ile Modik ona döndüler. Birincisi, Paolo Roberto'nun depodan çıkıp yük minibüsüyle giderken gördüğü adamın eşkali ile benim Lundagatan'da Salander'a saldırdığını gördüğüm adamın eşkali birbirini tutuyor. Uzun boylu, sarışın, at kuyruklu, bira göbekli biri. Tamam mı? Bublanski başıyla doğruladı. İkincisi, Miriam Wu'yu Lisbeth Salander'ın nerede saklandığını öğrenmek için kaçırdılar. Yani bu iki eşkıya Lisbeth Salander'ı cinayetlerden en az bir hafta öncesinden aramaya başladılar. Anlaştık mı? Modik, evet diye geveledi. Üçüncüsü, Salander resmedildiği gibi yalnız bir kaçık değil. Onun dostları var. Ne Bublanski ne de Modik tek kelime etti. Ve son olarak, bu hikayenin Zala denen bir adamla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Doug Svensson son iki haftasını ona ayırmıştı. Bu bilgiler bilgisayarında var. Doug, Södertalya'da işlenen Irina Petrova cinayetinde Zala'nın parmağı olduğunu düşünüyordu. Otopsi raporunda kızın çok ciddi bir şiddete maruz kaldığı belirtiliyor. Kız ölüme sebebiyet verecek en az 3 darbe almış. Otopsi raporuna göre bu darbelerin nasıl bir şeyle yapıldığını bir türlü anlayamamışlar ama o kızdaki hasarlar Miriam ile Paolo'nun bedenindeki hasarlara şeklen çok benziyor. Bu hasarlara yol açan alet sarışın devin elleri. Peki ya buyurman? Dedi Bublanski. Diyelim ki birilerinin Svensson'ı susturmak için bir gerekçesi vardı. Ama Salander'ın vasisinin öldürülme nedeni ne? Bilemiyorum, henüz yapbozun tüm parçaları yerine oturmuş değil. Ama Buyurman ile Zala arasında bir bağlantı var. En mantıklısı bu. Artık teorinizi gözden geçirmeye ne dersiniz? Eğer katil Lisbeth Salander değilse, bu cinayetleri başka biri işlemiş demektir. Ben kadın ticaretiyle ilgisi var diyorum. Salander böyle bir şeye karışmaktansa ölmeyi tercih eder. Size daha önce katı bir ahlak anlayışı var demiştim. Peki onun rolü ne? Svensson ile Bergman'ın evinde ne arıyordu? Bilmiyorum. Tanık mı? Kadın ticaretine karşı savaşan biri mi? Belki de Doug ile Mia'yı hayatları tehlikede diye uyarmaya gitmişti. Onun sıra dışı bir araştırmacı olduğunu unutmayın. Bublanski harekete geçti. Södertalya polisini aradı. Paolo Roberto'nun tarif etmeye çalıştığı Yangen Gölü'nün güneybatısındaki depoyu bulmalarını istedi. Sonra Homberg'i aradı. Södertalya'ya yakın bir yerde, Flemingsberg'de oturuyordu. Södertalya polisiyle birlikte araştırma yapmak için hemen suç mahalline gitmesini istedi. Jerker Homberg bir saat sonra Bublanski'ye döndü. Suç mahallindeydi. Södertalya polisi depoyu bulmakta güçlük çekmemişti. Depo tamamen yanmıştı. İtfaiye soğutma çalışmaları yapıyordu. İki benzin bidonu bulmuşlardı. Yani yangın bir kaza değildi. Bublanski müthiş bir öfkeye kapıldı. Ne boklar dönüyor? Bu sarışın dev de kim? Şu Salander denilen kız kim? Niçin izine rastlamak imkansız gibi? Ekström'ün sabah saat 9'da düzenledikleri toplantıya katılması, soruşturma ekibine hakim olan gerilimi bir parça dahi azaltmadı. Sabahki dramatik gelişmeleri özetleyen Bublanski, öncelik tanıdıkları şeylerin gözden geçirilmesini önerdi. Tezlerini zayıflatan bir sürü tuhaf olay yaşanmıştı. Bunları kesinlikle yok sayamazlardı. Paolo Roberto'nun anlattıkları, Blomqvist'in Dundagatan'da Salander'a yapılan saldırıya ilişkin anlattıklarını doğrularken, cinayetlerin akıl hastası bir kadının cinnet geçirmesiyle işlendiği tezini zayıflatıyordu. Bu, Salander'ın üzerindeki şüphelerin kalkacağı anlamına gelmezdi. Cinayet silahının üzerinde, niçin Salander'ın parmak izinin olduğu konusu açıklığa kavuşturulmalıydı önce. Ama artık başka bir fail üzerine de ciddi bir şekilde düşünmeleri gerekirdi. Bu durumda akla uygun bir tez vardı. Blomqvist'in Enskede cinayetlerinin Svensson'ın kadın ticaretine karışanların ismini açıklamaya hazırlandığı için işlendiği yönündeki tezi. Bublanski bu tezi güçlendiren önemli noktalara dikkat çekti. Birinci öncelikleri, Miriam Wu'yu kaçıran şu insan azmanı sarışın adam ve at kuyruklu suç ortağının kimliğini tespit etmekti. Azman dedikleri adamın çok belirgin özellikleri vardı. Kolay yakalanması gerekti. 46. ayrımın sonu. Sayfa 528. Devamı 47. ayrımda.